Ayrım 22. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 230. Seçmenin düş kırıklığı. 12 Ekim 1969 seçimlerine böyle gidilir. Demirel'in Adalet Partisi birinci olmuş, hatta 256 sandalye ile meclis çoğunluğunu da ele geçirmiştir. Ama oylarının oranı %52.9'dan %46.5'e inmiştir. Ana muhalefet CHP'nin de %27.4'e gerilemesi gerçeği gözlerden kaçırmıştır. Ne var ki Demirel'in AP'si de Bayar Menderes DP'sinin durumuna düşmüştür. Bunda toplumun Cumhuriyet kuşağı yöneticilerde aradığını bulamaması kadar dış dinamiklerin de etkisini gözden ırak tutmamak gerekir. 1968 baharı Fransa'dan sonra ABD'nin de Sovyetler Birliği ile Çin'in yardımı ile olsa da Vietnam halkının direnci karşısında yenildiğinin dünyaca anlaşıldığı zamandır. Mayıs başında Fransa'da başlayan gençlik eylemleri en çok da onun etkisiyle İkinci Dünya Savaşı sonrası doğanların bir yanıyla öncesi mirasını reddetmek, bir yanıyla kuşaklar arasında doğan savaş boşluğunu çalkantıyla doldurmak, bir yanıyla Atlantik ve Pasifik üzerindeki ABD hegemonyasına karşı çıkmak. Bir yanıyla da demokratikleşme isteklerini dayatmak hevesleriyle sarmalanan bir çığ gibi büyümüş ve yayılmıştır. O çığın Türkiye'yi teğet geçmesi düşünülemez. Zaten 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlük ortamı hem kitlelerde hem gençlikte belli bir güven doğurmuş, Türkiye İşçi Partisi'nin 15 üyeyle girdiği mecliste çok kısa sürede başat muhalefete dönüşmesi bilgi ve birikimin değerini artırmış, bütün dayanağı hamaset olan eski siyasetin vatan millet Sakarya kalkanlarına bilimsel ve sınıfsal bakışın üretim, tüketim, gelir dağılımı, kredi, borç, IMF, Dünya Bankası, standby, ücret, sosyal güvenlik, sendika, grev, lockout, kapitalizm, emperyalizm, faşizm, Amerikan üsleri, nükleer tesis ve tehlikeleri gibi çağdaş ve yeni sözcüklerden oluşan bombardımanın karşısında tutunamaz hale gelmesini sağlamıştı. Türkiye sağı da solu da ilk kez hiç bilmediği sözcüklerle karşılaşmıştır. Merkez sağ sünni kanattan gelen gençlik bu bombardıman karşısında dinsel ve milliyetçilik kostümüne bürünmüş muhafazakar sözlüğe sığınır. Merkez sol Alevi kanattan gelen gençlik çağdaş ve sınıfsal birikimlere bürünmüş sözlüğe tutunur. Ve her iki kesimde sınıfları oturmuş, kurumları oluşmuş ya da diktasını kurmuş ülkelerin şablonlarını hiçbirine uymayan Türkiye'ye uygulamaya kalkar. Sonuçta sağ gençlik saflığın suç ortaklığında tarikatlarla faşizmin kucağına düşer. Sol gençlik iyi niyet ve görev aşkıyla nihilist kliklerle anarşist eylemleri. Bu keskin ayrışma Kuvayi Milli ruhuyla ulusal kurtuluş idealinin cumhuriyeti koruyup kollamakla yükümlü kıldığı Türkiye gençliğini uzlaşmaz kamplara böler. Artık çatışma kaçınılmazdır. Ve her toplumsal çatışma gibi iç ve dış odaklara çok geniş oyun alanı doğar. İlk çekişmeler bir yanın Vietnam ve Fidel Castro'nun Küba başarılarına dayanarak Che Guevara'nın devrimci gerillalarına, diğer yanın Hitler nazileriyle Müslüman kardeşler mücahitlerine yönelmesiyle büsbütün keskinleşir. Sol gençlik sosyalizm türküleri söyler, sağ gençliğin bir bölümü Tanrı Türkü korusun derken bir bölümü Ya Allah Bismillah başlangıcıyla tekbir getirir. İlk çatışmalar daha çok tartışma biçiminde üniversite işgalleriyle uç verir. 6. filo leventlikleri, toplantı ve gösteri, yarış ya da yürüyüşleriyle itiş kakışa dönüşür. Fakülte temsilcilikleri, gençlik örgütleri seçimleriyle derinleştikçe derinleşir. İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve benzerleri bir ayakları o zaman Doçent Nevzat Yalçın Taşkanlı'yla Aydınlar Ocağı'nda, bir ayakları Profesör Esat Coşan'la kayınpederi Said Nursi'nin ardılı Ahmet Zahit Kotku'nun dergahındadır. Taha Akyol, Yaşar Okuyan, Mustafa Taşar, Namık Kemal Zeybek, Muhsin Yazıcıoğlu, Koray Aydın gibilerin ise bir elleri gençlik derneklerinde, bir elleri ülke ocaklarında görev yapar. Yüksel Çengel, Ahmet Gürüz Ketenci, Uluç Gürkan, Deniz Gezmiş, Doğu Perinçek, Şahin Alpay, Mahir Çayan, Sinan Cemgil, Uğur Mumcu ve pek çok benzeri Kuvayi Milli ruhuyla başladıkları örgütlenme yolunda ortanın solundan alfabede harf bırakmayan sol fraksiyonlara doğru gittikçe daha keskinleşen ayrışmaya yönelirler. Merkez sağ sünni kanattan gelen gençliğin ayrışmasında etkinlik siyasal fikri yanını Aydınlar Ocağı ile pekiştiren Nur Cemaati ile eylemci yanını komünizm karşıtlığı ile besleyen Alparslan Türkeş'in önce MÇP, sonra MHP ve ülke ocakları olur. Denilebilir ki o günlerde başlayan ayrışma günümüz kavgalarının da ama bu kez tartışma ve siyasal erkeği demokratik yoldan elde etme uğraşının da anası olmuştur. Bu yüzden ayrışan dallara kabaca bakmak bugün ortaya çıkabilecek uzlaşma ve kavga gerekçelerini anlamakta epeyce yardımcı olacaktır. Nurcu'nun Nuru. Yandaşlarının Bediüzzaman olarak bildiği Cumhuriyet öncesi Said-i Kürdi, sonrası Said-i Nursi, 1876'da Bitlis'in Hizan ilçesi Nurs köyünde İzole boyunun Nakşi kolundan Sünni bir Kürt çocuğu olarak doğar. İlk eğitimini köyünde gördükten sonra Hizan'ın ünlü Taki İslam Medresesi ile İstanbul'da tamamlar. 1900 sonrasında Şam'a ve Kahire'ye El-Hesere gider. İslam'ın büyük reformcu düşünürlerinden Cemalettin Efgani'nin Şii İran'da içinde İslam'ın tek halife sancağı altında toplanması, birlik içinde ekonomik kalkanma sağlayarak diri ve güçlü bir ortaklık oluşturması, böylece emperyalizmin ekonomi politiğine karşı bir dini politik geliştirilmesi fikriyle oralarda mı, İstanbul'da mı karşılaştığı bilinmez. Ama yeteneği, bilgi birikimi ve çağdaşlaşma yöntemi üstüne ileri fikirleriyle çevresini etkilediği kesin bir düşünce insanıdır. Ona göre İslam aleminin endüstri devrimini kaçırarak Hristiyan dünyasından geri kalıp sömürgeleşmesinin nedeni bilim ve teknikten, dolayısıyla üretim ilişkilerinden koparak salt dine kapanmasındaki bağnazlıktır. Oysa İslam uygarlığı dünya bilim ve tekniğini pek çok buluşun kapısını açacak her türden anahtarı sağlamış, dinle eşgüdüm halinde ilerleyen bilim insanlığı refah ve mutluluğa eriştirerek eşsiz bir yükleşi yaygınlaştırmıştır. Bu gerekçeyle düşü, anaokulundan o günlerin yüksek okulu medreseye, tüm dünyaya yaygın bir okullar düzeniyle hem dini bütün hem çağdaş teknik ve yöntemleri İngiliz biçimi bir meşrutiyetle içermek üzere uygulayan üretken kuşaklığa yetiştirmek, onların buluşlarıyla çağdaş uygarlığın başat toplumlarından birini yaratmaktır. Bugün ardıllarından Fethullah Gülen önderliğinde ışık evlerinden nur kurslarına, anaokullarından kolejlere uzanan ve Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya bazı üniversiteleri de içine alarak dünyanın dört yanına yayılan okullar o düşün yaşama geçmesidir. Yazık. Cemalettin Efgani ile Said-i Nursi'nin eğitim öğrenim düşü gerçekleşirken İslam dayanışmasıyla emperyalizme karşı direniş şebesi çöpe atılmış, amacın tam tersini gün günden küreselleşen inançlı Hristiyanlığın desteğine sığınılmış emperyalist egemenliğe biatı var olma gerekçesi bilen kul aydınlarla iktidar ve özel çıkar için her türden entrikayı mübah sayan fentbaz müminler üretilmiştir. Anlaşılan bu köklü düşünsel değişimde emperyalizmin özellikle Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra küreselliği çağdaşlık kavramıyla bütünleştirebilmesinin yanında kul edilginliğinin bükemediği eli öpme alışkanlığı ya da kurnazlığı etkin olmuştur. Bu bir yanıyla ekonomi politikte uzlaşmaya kalkışan dini politiğin yozlaşması, bir yanıyla paraya bulaşan kutsalın kirlenmesidir. Galiba Said-i Nursi bu tehlikenin bilincinde olduğundan düşünü gerçekleştirmek için Halife Sultan Abdülhamit'ten destek almak üzere 1907'de İstanbul'a gider. Destek umarken önce tutuklanır, sonra deliliğine hükmedilerek tımarhaneye kapatılır. Kurtulur kurtulmaz Selanik'e kaçar. Orada İttihat ve Terakki önderleriyle görüşür. Vaazlarında ardılarından bir bölüğünün Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı yerden yere vurur. Meşrutiyetin düşlerini gerçekleştirecek bir yöntem olduğuna inanmıştır. O evrede Teşkilat-ı Mahsusa'nın mücahit kanadına alınır. Teşkilat-ı Mahsusa kuruculuğuna her ne kadar Enver Paşa oturtulsa da aslında Süleyman Askeri'nin Daire-i Mahsusa, Osmanlı Sarayı'nın en üst istihbarat örgütünden kovulmasıyla oluşturduğu vurucu güç ve İttihat ve Terakki Partisi'nin gizli yüzüdür. Muvazzaf, asker ve mücahit, sivillerden oluşan iki kanadı vardır. 1909'da İstanbul'a dönerek İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan Said-i Kürdi, Derviş Vahdeti ile Volkan Gazetesi'nde ateşli yazılar yayınlar. 31 Mart gerici ayaklanmasının kışkırtıcılarından olduğu gerekçesiyle Divan-ı Harbi Örfi, Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nde yargılanır, aklanır. Önce Van'a, sonra Şam'a gider. 5. Mehmet Reşat'ın Rumeli gezisine katılmak üzere İstanbul'a çağrılır. 1. Dünya Savaşı'na katılır. Kafkas cephesinde birliğiyle tutsak düşer. Sibirya'ya sürülürler. Diğer tutsaklar gibi sürgün başkent bolşevikleriyle İslam ve sosyalizm üzerine uzun tartışmalara girerek İslam sosyalizmi üzerine düşünme fırsatı bulur. Din politik gelişmesini ekonomi politik düşüncenin ne kadar etkilediği bilinmez. Kürtlüğü ve Kürtçülüğüne karşın Anadolu birlikçiliği, işgale karşı kuvayi milliciliği, emperyalizme karşı mazlum ve ezilmiş İslam düşüncesi, bütün bağnazlığına karşın Sultan Galip'in proleter milletler savına yakın durduğunu gösterir. 1917 devriminde Sibirya'dan kaçarak 1918'de Avrupa üzerinden İstanbul'a döner. Darül Hikmet-i İslamiye üyeliğine getirilir. Cemiyet-i Müderris'in ve Kürt Neşri Marif Cemiyeti kurucuları arasında katılır. Ama bağımsız Kürt devleti kurma girişimlerine kesinlikle karşı çıkar. Gerçek bir Kürt milliyetçisi ve Anadolu birlikçisidir. İstanbul işgal edilir edilmez yazdığı bir risaleyle işgali açık ve kesin bir dille kınar. İstanbul'dan ayrılarak İzoli boyunun başı Mutkili Diyap Ağa ile Bitlis Kuvayi Millisi'ni kurar. O Sivas Kongresi'nde heyeti temsiliye seçilince yönetimi üstlenir. 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin Kuvayi Milli aleyhine verdiği fetvaya ilk karşı çıkan Anadolu bilginlerinden biridir. 1922 yılının karamsar günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara'ya çağrılanır. Mecliste Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen uzun ve etkin bir konuşma yapar. Sonra Van'a giderek öğrencileriyle Erek Dağı'nda 2 yıl çileye girer. 1925 Şeyh Said isyanı sonrasında sanıklardan biri olarak İstanbul'a getirilir. Teşkilat-ı Mahsus'a üyeliği mi, Kuvayi Milli kuruculuğu mu, Diyap Ağa'nın ağırlığı mı, Türk milliyetçiliğine karşın Anadolu birlikçiliği mi? Tam bilinmeyen bir gerekçeyle sadece sürgünle cezalandırılır. Burdur, Isparta, Barla, Kastamonu ve Emirdağ'da yıllar süren sürgünlüğünde eylemli din politikten uzaklaşarak kuramsal din düşünce evresine geçer. Yasağa karşın yayınladığı Nur Risaleleri nedeniyle birkaç kez daha mahkum olur. 1950 seçimlerinde DP'yi destekler. Seçim sonrasında iktidardan destek görür. Hatta 1957 seçimi öncesi Elmadağ'da ziyaretine gelen DP Genel Başkanı Başbakan Adnan Menderes'in eli veya sakalını öpmesi DP'nin oy uyruna laiklikten saparak 1950'de iktidara gelir gelmez ezanı Türkçeden Arapçaya çevirmesi, anayasanın dilini değiştirmesi, Ticanilerin Atatürk anıtlarına saldırısına eklenerek irticaya ödünün en çarpıcı kanıtı sayılır. Bu yaşam öyküsü ve düşünce kökenindeki bir insanın 30'u aşkın yapıtında yobazı en ağır dille kınar. İslam'ın var ve başat din olabilmesi için mutlaka zihnen çağdaşlaşması gereğini savunan söz ve önerileri göz ardı edilirken bütün din bilgilerinin açıklamalarını anlatım kolaylığı getiren bağnaz örnekler cımbızla ayıklanıp yobazlığı besleyen bir tarikata dönüştürülmesi ve sonunda üfürük secdelerine kapanan becerikli ardıllarının Hristiyan babalarına kayıtsız koşulsuz biatı var olma gerekçesi sayması ve elde ettikleri ilk iktidar fırsatının bedeli olarak ülkesinin değerlerini emperyalizme peşkeş çekmelerindeki derin çelişki nasıl bağdaşır bilinmez. Bilinen 68 kuşağının sünni ağırlıklı merkez sağ yetişkinlerinin 700 yıllık kişiyle Tanrı arasındaki yollardan biri sayılan mistik Nakşibendiliği de 100 yıllık İslam reformcusu nurculuğu da kişisel çıkar ve iktidar yolu olarak kullandıklarıdır. Tarikat, siyaset, ticaret. Tarikatlarla siyaset ve ticaret ilişkilerinin örgütlenme ve dayanışma bilinciyle hemen bir çekirdek oluşturacağı bellidir. Çok değişik alanlarda, çok değişik amaçlar görünümünde kurulmuş vakıf, kulüp, dernek ve partiler kısa sürede çekirdek kadronun eline geçer. Düşünce, din ağırlıklı edimin her tür cefaya açık girişimleri yerini takiye, desise ve fırsatçılığa bırakır. Fırsatçılığın bir yanı bağnazlık yarışı, bir yanı sefa sürmek, yani politik yanı, müminler cehennem tehdidiyle camiye doldururken önderleri iktidar nimetiyle dünya cennetlerine sefer eyler. Ekonomik yanının deyimi kendilerinindir. Dinini neredeyse tüm varlığıyla güçlendirmeye koşan keleklerin paralarını meleklerle yemektir. Artık yeniden 1968 koşullarıyla ayrışmış gençliğinin serüvenine dönebiliriz. Çünkü o gençlik bugün salt ekonomi politik anlamda değil, yönetsel su başlarında da ulusun kayıtsız koşulsuz egemenliğini eliyle kullandığı organların görevlerini oluşturuyor. Ve artık bir sonraki kuşağa devretme sürecine gelse de salt bugünü değil, geleceğin aydınlık ya da teslimiyet karanlığındaki Türkiye'sinin ağını örme yükümünde bulunuyor. Bu nedenle yaklaşık 40 yıl öncesinde kalması gereken gençlik çekişmelerinin taze bir yara gibi günümüzde de sürmesi ve toplumu yüreği ağzında cumhuriyeti laik, demokratik, hukuk devleti, ılımlı İslam devleti ikilemini yaşamak zorunda bırakması da gösteriyor ki o yıllarda hatta günümüzde de pek çok araştırmacının masum gençlik çekişmeleri, militan düşünce çatışmaları ya da soy veya siyasal görüş gibi değerlendirdiği ve 1968 sonrasında gittikçe derinleşip keskinleşen ayrışmanın altyapısının duygusallıktan çok dinsel ve mezhepsel nitelikte olduğunu gösteriyor. Elbet bu temel içerikte siyasal ve toplumsal olgularla koşulların etkisi yadsınamaz. Örneğin 1318'de Buhara'nın Kasr-ı Hindivan Sünni köyünde doğan El-Buhari lakabıyla Nakşibendi'nin ilk şeyhi sayıldıktan sonra adı Kasr-ı Arifan'a değişen Bahaeddin Muhammed Hacıyan, Türkçenin koca, Farsçanın hıvoca, Arapçanın hoca biçimde tanımladığı bilgin ve tüccar kitlesi tasavvufunun genellikle ikindi sonrası konaklanan ham ve kervansaraylarda bileniniz imamlık etsin hadisi gereği bir mürşidin yönetiminde toplu zikir geleneğinden gelişen Hindistanlı Osmanlı Devleti'nin desteğinde Arabistan ve Afrika'nın Sünni bölgelerinde yayılırken Anadolu Alevi Bektaşi ve Hanefi Mevlevi'liğin direncini kıramayan, bu yüzden en büyük kitlesi 1923 sınırları dışında kalan, o özellikten dolayı etkisi yoğunlaştıkça Türk milliyetçiliği yerine Arap ümmetçiliğine kayan Nakşibendi tarikatıyla, yine bu özellik nedeniyle olsa gerek, Müceddidiye, Halidiye benzeri öncülleri gibi Anadolulaştırarak nurculuğa dönüştüren ve sonra bir kesimi kurucunun din düşünce görüşlerine sadık bir bölümü din politik eylem adına küresel saptırma biçiminde bölünen Nur cemaati de Türkiye'nin toplumsal yapısı içinde büyük bir güç oluşturmaz. Ne var ki kendilerinin hazırlamadığı ya da Nakşi Özal'la Laik Erdal Ünlü'nün düzenlediği seçim yasası fırsatından yararlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk sağlamış ve iktidar olarak devlet erkini kullandıklarından şu an güçlü görünmektedirler. Ancak yaklaşık 5 yıldır o erki kullandıkları halde oy oranları yükseleceğini düşüyor. Üstelik toplumun 2/3'ü rejim değişikliği tehlikesiyle hop oturup hop kalkıyorsa güç oluşturamadıkları doğrudur. Bu analiz Türkiye Müslümanlığının bir yarısının daha önce de belirtildiği gibi Alevi Bektaşi, Sünni kanadın neredeyse 2/3'lük bölümünün de Hanefi Mevlevi olmasına dayanır. 1000 yıllık Selçuklu'yla 600 yıllık Osmanlı bütün çaba ve desteğine karşın bu gerçeği değiştiremediğini, Alevi Bektaşi ve Hanefi Mevlevilerle uzlaşan Cumhuriyet, Nakşi eylemcilerin bazen dış destekli, Şeyh Said, bazen kitle destekli, Şeyh Mehmet Menemen eylemlerine karşın 80 yaşını aşmış, nur talebelerini sızmalarla korunma, fırsatlarla yönetme olanağından fazlasını tanımadığına göre fırsatı darbeye dönüştürmekten başka çareleri kalmamıştır. Onda da kimin kimi darbeleyeceği henüz belli değildir. Belki pek çok yetkin araştırmacıyla güncel araştırmanın gözünden kaçan bu gerçek, gereğinin tersi oluşumda 1978'den 2005'e kadar yapılan her seçimde merkez sağın oylarını yükselterek Sünni kanada ağırlıklı gösteren Maraş, Çorum, Sivas üçgeni kökenli merkez sol Alevi Bektaşi seçmenin yaklaşık %20'lerine ulaştığı sanılan büyük bir bloğunun hiçbir seçimde hiçbir yönde oy kullanmamasıdır. Ne var ki Cumhuriyet kazanımlarından koparılan her kertiğin ilk başlarda pek fark edilmese de hem ulusal hem mezhepsel varlığa dayatmalar gülyesi olarak döndüğü sonunda görülmüş, 2005 Ağustos'un 16'sında Hacı Bektaş şenliklerinde yayınlanan ortak açıklama ile Cumhuriyet küskünlüğüne son verilmiş ve derhal dengeler değişmiştir. Ancak tam bir sonuca varmadan sağı soluyla Türkiye'nin bugününü yönetme, yarınlarını aydınlık ufuklara yönlendirme yükümündeki 1968 gençliğinin ülke ve toplum serüveniyle bütünleşen yazgısını kabaca da olsa gözden geçirmek kaçınılmaz. Kan davaları. İlk kanı kimin döktüğü hala tartışmalıdır. Ama sonunda gençliğin arasına kan davası sokulmuş, hemen herkesin bu kez de can havliyle tekkelerden, hücrelerden, kliklerden, kürsü, koltuk, dergi, broşür, kitap ve sözlük sayfalarından sokaklara fırlamış taşlar, sopalar ve hatta nereden, nasıl, hangi bedel karşılığında geldiği belirsiz silahlarla derneklere, kahvelere, salon, okul, banka, karakol ve meydanlara saldırılar başlamıştır. O gümbürtü arasında Süleyman Demirel'in APS ile İsmet İnönü'nün CHP'si anlaşır. 1969 seçimleri ulusal artık kaldırılarak yapılacaktır. Tam bu sırada dış olayların da inmesi hızlanmıştır. Dünyanın bir efendisi ABD'nin yoksun Vietnamlılarca pataklandığı artık hiçbir biçimde gizlenemez hale gelmiştir. Çekoslovakya'nın sosyalist başbakanı Dubček'in dünya edebiyatına Prag Baharı diye geçen, dünyanın diğer efendisi Sovyetler Birliği dayatmasına uymayan düzenleme girişimleri NATO karşıtı olarak kurulan Varşova Paktı tarafından kanla bastırılınca seçim yasasından ulusal artığın çıkarılmasıyla doğan baraj yarışına da gerekçe hazırlamıştır. Oylarını 2/3 katlasa bile 15 milletvekili çıkarma olanağı yiten tip içinde ilkin Dubček'in girişimlerini destekleyen Mehmet Ali Aybar ile Sovyetler Birliği'ni hoş gören Aren Boran arasında başlayan masum, güler yüzlü, ciddi sosyalizm tartışmaları gitgide derinleşmiş, özellikle 1969 seçimi sonrasında da salt sosyalist gençliğin değil, o günler pek moda olan sivil asker aydınlarında demokrasiden umudunu kesmesini, hem Atatürk'ün gençliğe emanetini korumak, hem ulusal kalkınmayı kısa sürede sağlamak, hem de emperyalizme hak ettiği dersi vermek için kısa yoldan iktidara gelmek gereğine inandırmış. Bilindiği üzere iktidara gelmenin en kısa yolu darbedir. Ve klasik darbelerin temel gerekçesi, yenmiş ordunun hakkını almak, yenilmiş ordunun onurunu korumak ilkelerine dayanır. Ne var ki dünya, iki büyük efendinin dehşet kefelerine oturduğundan beri ülkeler değişti. Ordular işlerin iyi gitmediği konusunda NATO veya Varşova Paktı'nın komutanlarını ikna ettiği an, iktidardaki hükümetler kefelerdeki dirhemler gibi değiştirilivermektedir. Bu yüzden uzun, çileli ve kayıplı demokratik yolun tıkandığını inanan 1968 gençliği ile işlerin iyi gitmediğini düşünen askerlerin sivil asker aydın ortaklığı yadırganmaz. Hatta ayrışma derinleştikçe toplu kıyımlara bile ulanması şaşırtıcı olmaz. Nitekim ulusal artıktan arınmış yasayla yapılan 1969 seçiminde 1965'te aldığı 279 bin oydan 1-2 milletvekili eksiltecek kadar az, 239 bin oy alan tipi iki milletvekiliyle yetinmek zorunda bırakır. Bu da hem parti içinde hem sol gençlik kesiminin sözlüğünde noktalama işaretlerine kadar uzanan bir çalkantı getirir. Artık fraksiyonlar ve cemaatlerle ocaklar çağıdır ve merkez sağ sünni kanattan gelen gençlik tarikat, tekke, zabiye ve camileriyle kamp ve ülke ocaklarını ayrı tutarak ortak davranmaya yönelirken, merkez sol Alevi kanadın sosyalizme tanışan gençliği kendi içinde bölük bölük bölünür. Hemen her fraksiyon tip içinde siyasal savaşıma yönelmiştir. İşçi sınıfının demokratik seçim yolundan iktidara gelebileceği umudu coşku vericidir. Demokrasi bazen taşları sınıfların kanıyla döşenen zor, çileli ve uzun hukuksal bir yoldur. Ama madem umut vardır, olanaksızlık yoktur. Sosyalist söylem girdiği ilk seçimde yaklaşık %3 ay almıştır. Ama meydanları doldurmuş, sesini tarlalara duyurmuştur. Bir dahaki seçimde daha çok, bir sonrakinde daha da çok. Derken iktidar. Ne var ki meclise soktuğu 15 milletvekilinin gündemi belirlemesi merkezi ürkütür. Ortak iktidar konusunda bile anlaşamayan AP ile CHP seçim yasasından ulusal artığı çıkarmakta hemen anlaşırlar. Artık tip aynı oyu da alsa iki milletvekiliyle yetinmek zorundadır. Solla ilk kez özgürce tanışan gençlik politik arenanın dışına itildiğine inanır. Düş kırıklığını ibecenlik de eklenince devrimin yollarına düşer. O yıllar gencinin dünyayı kasıp kavuran modalara kapılmaması kendini inkar olur. Kahramanlar çağı geri gelmiştir. Güney Amerikalı tanrılar yakalarda rozet, Avrupalı peygamberler düşlerde önder. Sosyalist bilgelerse akıl yerine yüreklerde bayraktır. Ve yavaş yavaş bizde de ilahlar ya da çarmıha gerilmeye hazır kurbanlar belirir. Seçmenin düş kırıklığı herkesin düş kırıklığıdır. Demirel'in ilk düşüşü 14 Şubat 1970'te gerçekleşir. Yerlerini verirler mi bilinmez, Demokrat Partililerin dışlanmasını kınayan 41 AP'li bütçeye kırmızı oy verir. 214'e karşı 224 oyla bütçe reddedilir. Demirel kaçınılmaz olarak istifa eder. Hükümeti en büyük partinin başı olarak yine o kuracaktır. Yeniden meclisin önüne geldiğinde 232 oyla güven alır. Ama başarıların adamı düşmüştür. 22. ayrımın sonu. Sayfa 239.